Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istakal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Tefsir derslerimizde Bakara suresinin 49. ayetine kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Hani sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık ki oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı ise sağ bırakarak size azabın en kötüsünü tattırıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden çok büyük bir imtihan vardı. Bu ayet hakkında İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Bir zaman Firavun ve ileri gelenleri Allah'ın İbrahim aleyhisselama soyundan peygamberler ve krallar göndereceğini vaat ettiği hususunu görüştüler ve bu konuda şu karara vardılar. Bir kısım insanları ellerinde usturalarla göndererek İsrailoğullarından yeni doğacak olan erkek çocukları keseceklerdi. Bu kararı uyguladılar. Firavun ve taraftarları İsrailoğullarının yaşlılarının ölerek, çocuklarının da kesilerek tükenmekte olduklarını görünce, Firavun onlara dedi ki, İsrailoğulları neredeyse tamamen tükenecekler. Sizler onların sizin için yaptıkları hizmetleri bizzat kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız. Bunun için bir yıl doğan erkek çocukların hepsini öldürün, ertesi yıl sağ bırakın. Musa Aleyhisselam'ın annesi oğlu Harun'u işte çocukların sağ bırakıldığı bir yılda doğurdu. Musa Aleyhisselam ise çocukların kesildiği yılda doğurdu. Bunu sahih bir isnatta Taberi rivayet etmiştir. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayette geçen bunda sizin için Rabbinizden çok büyük bir imtihan vardı kavlini, buradaki imtihanı nimet şeklinde açıklamıştır. Yani bunda sizin için Rabbinizden büyük bir nimet vardı demektir demiştir. 50. ayet, hani sizin için denizi yarmış ve sizi kurtarmıştık. Firavun hanedanında boğmuştuk. Siz de görüyordunuz. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman, Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını görüp, neden bugün oruç tutuyorsunuz diye sordu. Onlar, bugün Allah İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardığı için, Musa aleyhisselam bugün oruç tutmuştur dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz Musa'nın sünnetini ihya etmeye sizden daha layığız buyurdu ve o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da oruç tutmalarını emretti. Evet, bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 51. ayet. Hani biz Musa'ya 40 gece vaat etmiştik. Sonra siz onun ardından zalimler olarak o buzağıyı ilah edindiniz. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Harun aleyhisselam buzağıyı yapmakta olan Samiri'nin yanına gitti. Ona ne yapıyorsun dedi. Samiri faydası olan zararı olmayan bir şey yapıyorum dedi. Harun aleyhisselam da Allah'ım onun gönlünde senden istediği şeyi ona ver dedi. Harun gidince Samiri Allah'ım ben senden bunun böğürmesini istiyorum dedi. O da böğürdü. Samiri secde ettiğinde buzağı böğürüyor, başını kaldırdığında yine böğürüyordu. Bu ise Harun Aleyhisselam'ın yaptığı dua ile olmuştu. Bunu sahih bir isnatla Hakim el-Müstedrek'te rivayet etmiştir. Yani Harun Aleyhisselam onun ne düşündüğünü bilmiyordu. Sorduğu zaman işte ben faydası olan zararsız bir şey yapıyorum deyince ona dua ediyor. İşte Harun Aleyhisselam'ın duası sebebiyle o yaptığı buzağı, heykeli böğürmeye başlamıştı. 52. ayet, sonra bunun ardından belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Ebu'l-Ali diyor ki, buzağıyı ilah edindikten sonra affedildiler demiştir. Yani şirk koşuyor bu kavim, buzağıya tapmaya başlıyorlar, bundan sonra affetmiştik diyor. 53. ayet, hani belki hidayete erersiniz diye Musa'ya kitap ve Furkan'ı vermiştik. Ebu'l-Ali'ye ve Mücahit, kitap ve Furkan hak ile batılı ayıran kitaptır dediler. 54. ayet, hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Gerçekten siz o buzağıyı edinmekle, yani ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Hemen yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi, yani birbirinizi öldürün. Bu yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine tevbenizi kabul etti. Şüphesiz ki o tevvaptır, rahimdir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Musa aleyhisselam kavmine Rabbinin birbirlerini öldürmelerine dair emrini bildirdi. Yani burada nefislerinizi öldürün ifadesi birbirinizi öldürün demektir. Yani içinizden birbirinizi, kendi kendinizi öldürün. Yani intihar etme değil de herkes bir diğerini öldürmek suretiyle bu emri bildirdi. Bunun üzerine buzağa tapanlar saklandılar ve bulundukları yerlerde oturup kaldılar. Buzağa tapmayanlar ise hançerleri ellerine alıp diğerlerini öldürmek istediler. Tam o sırada kendilerini şiddetli bir karanlık kapladı. Onlar da karanlıkta birbirlerini öldürmeye giriştiler. Karanlık kalktığında 70 bin kişinin öldüğü görüldü. Bu olay öldüren içinde, öldürülen içinde bir tevbeydi. Bunu sahih bir isnatla Taberi rivayet etmiştir. 55. ayet, hani siz ey Musa, Allah'ı apaçık görünceye kadar sana asla inanmayız demiştiniz de sizi hemen bir yıldırım çarpmıştı. Siz de görüyordunuz. 56. ayet, sonra ölümünüzün ardından belki şükredersiniz diye sizi dirilttik. Katade diyor ki, onları yıldırım yakalayınca öldüler. Sonra Allah Azze ve Celle kalan ömürlerini tamamlamaları için onları diriltti. Bunu Abdurrezzak tefsirinde Taberi ve İbn Ebi Hatim yine tefsirlerinde rivayet ediyorlar. Yani burada Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde şirk koşmalarının cezası olarak, buna tevbe olarak Allah Azze ve Celle birbirlerini öldürmelerini emrediyor. Esas bu şirk fiilinde bulunanlar saklanıyorlar, kaçıyorlar. Bu fiili işlemeyenler ise bu tevbeye icabet etmek için, tevbe emrine icabet etmek için onlar bu emri yerine getiriyor. Yani Rablerine itaati gerçekleştiriyorlar. Birbirlerini öldürmek şeklinde olsa. Sonra Allah Azze ve Celle onların tevbelerini kabul ediyor. Yani bu şekilde fiili olarak da bu tevbeyi gerçekleştirdikleri için. Ve onları da diriltiyor tekrar. Ayette. Evet. 57. ayet. Bulutu da üzerinize gölge yaptık. Yani buralarda teminden beri devam eden ayetlerde Allah Azze ve Celle İsrailoğullarının nankörlük yapmalarına karşılık onlara verdiği nimetleri, bunlara rağmen onların işte isyan edip tekrar affetmesi, bunları hatırlatıyor. Bulutu da üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyin. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmetmekteydiler. Said bin Zeyd radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Keme, yani toprak kaldıran mantarı, kudret helvası cinsindendir ve suyu da göze şifadır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Mücahit, selva, yani bıldırcın, ayette geçen selva bıldırcın kuşudur demiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a da kudret helvası onlar için ağaçlar üzerine geceleyin iniyor ve onlardan diledikleri gibi yiyorlardı demiştir. Bunu İbn Ebi Hatim tefsirinde rivayet ediyor. 58. ayet. Şu kasabaya girin ve orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. O kapıdan secde ederek girin ve hitta, yani bizi affet deyin ki size hatalarınızı bağışlayalım. Muhsinlere, yani güzel amellerde bulunanlara daha da artıracağız demiştik. Katade diyor ki, aleyküm selam ve rahmetullah. Bu ayette zikredilen kasaba Kudüs'tür. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani şu kasabaya girin diye emredilen yer Kudüs'tür. Mücahit, aleyküm selam ve rahmetullah. Hitta kapısı Beytül Makdis'te İlya kapısıdır demiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İsrailoğullarına kapıdan secde ederek girin ve hitta deyin denildi. Onlar ise arkalarını dönerek kalçaları üzerinde sürünerek girdiler ve hitta sözünü de değiştirerek saç içinde bir habbe, habbe fi şa'ara dediler. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle onlara tevbeleri için böyle bir emir vermesine rağmen bunda da bir değişik yapıyorlar. Hitta kelimesini habbe veya hinta diye değiştiriyorlar. Secde ederek girin emrini de arka arka kalçalar üzerinde sürünerek girerek, yani tam tersiyle muhalefet ederek yapıyorlardı. 59. ayet, derken zulmedenler kendilerine söyleneni başka bir sözle değiştirdiler. Biz de fasıklık ettikleri için o zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, kapıdan secde ederek girin emri, yani kapı dar idi. Rükû ederek girmeleri emredildi. Hitta bağışlanma demektir. Yani bizi bağışla demeleri emredilmişti. Onlar sözü değiştirerek buğday anlamına gelen hinta dediler ve kalçalar üzerinde sürünerek girdiler. Ebu'l-Ali'ye bu ayette geçen ricz kelimesi azap demektir dedi. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taun, yani veba hastalığı İsrailoğullarından veya sizden öncekilerden buyurdu. Onlardan bir topluğa gönderilen azaptır. Bir yerde bu hastalığın olduğunu duyarsanız oraya gitmeyin. Siz bir yerdeyken bu hastalık çıkarsa da ondan kaçıp o yerden çıkmayın. Yani bir çeşit karantina uygulamasını emrediyor. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 60. ayet. Hani Musa kavmi için su istemişti de asanla taşa vur dedik. Hemen ondan 12 pınar, 12 göze fışkırdı. Böylece insanların hepsi içecekleri yeri kesin olarak bildiler. Allah'ın rızkından yiyin için fakat yeryüzünde fesat çıkarıcılar olarak taşkınlık yapmayın. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu Tih çölünde olmuştu demiştir. Musa aleyhisselam onlar için bir taşa vurdu ve ondan 12 su göze çıktı. 12 su gözesi çıktı. Onlardan her bir kabile için kendisinden içecekleri birer göze fışkırdı. 12 kabile halindeydiler. Her bir kabile için bir göze fışkırdı diyor. Evet, bunu Taberi sahip isnatla rivayet etmiştir. 61. ayet. Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, bir çeşit yemek üzerinde asla sabır gösteremeyiz. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden, baklası, acuru, ekmeği, yani buğdayı, mercimeği ile soğanından çıkarsın. Dedi ki, daha aşağı olan şeyi, o daha hayırlı olan ile değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir şehre inin, o takdirde istediğiniz şeyler sizin olacaktır. Böylece üzerlerine alçaklık ve yoksulluk vuruldu. Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere nebilerini öldürmeleri sebebiyledir. İşte bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir. Yani Allah Azze ve Celle onlara kudret elbası ve bıldırcın indirmesine rağmen bunlar yine Allah Azze ve Celle'ye bir itiraz vari bir şey getiriyorlar. İşte biz tek çeşit yemeğe dayanamayız diyorlar. Ve daha düşük olan nimetlerden istiyorlar. Yani hep nankörlük üzerine. Halbuki bununla yetinseydiler, onlardan çok daha hayırlı olacaktı kendileri için. Kendi yaptıkları sebebiyle, kendi dilleri ve azalarıyla işledikleri sebebiyle Allah Azze ve Celle onları bu şekilde zillete mahkum etti. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, ayette geçen fûm kelimesi buğday ve ekmektir. Hasan el-Basri, Mücahit, Katade, İbn-i Zeyd ve başkaları da aynısını söylemişlerdir. Yani sarımsak değil de Mücahit Rahimullah'tan zayıf bir rivayet. O yüzden bazı meallerde bunu sarımsak diye belki görürsünüz. O zayıf bir rivayet. Sahih olan rivayette gerek İbn Abbas, Hasan el-Basri, Mücahit, Katade ve İbn-i Zeyd ve daha başka selef müfessirlerinin, yani sahabe ve tabiinden gelen tefsirlerde fûm kelimesi ekmek ve buğday demektir demişlerdir. Mücahit diyor ki, kudret helvası ve bıldırcın etiyle yetinemeyeceklerini söyleyip bu yemekleri ayette zikredilen şeylerle değiştiler. Katade şöyle diyor, sahrada kudret helvası ve bıldırcın etinden usandılar ve daha önce yedikleri çeşitli yemekleri hatırlayarak ayette geçen yiyecekleri istediler. Mısır sözüyle ise şehirlerden herhangi bir şehir kastedilmiştir. Yani bir şehre inin ifadesi, yani malum bir şehir değil de herhangi bir şehir demektir diyor. Katade ve Hasan el-Basri bu ayette zillet ile kastedilen onların alçalmış bir halde kendi elleriyle cizye vermeye mahkum edilmeleridir demiştir. Bu zaten Tevbe suresi 29. ayetinde şu şekilde geçiyor. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla ve hak dini din edinmeyenlerle boyun eğip kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. İleride bunun tefsirine geçeriz Tevbe suresine gelirsek eğer. Burada Yahudi ve Hristiyanlarla işte diyalog veya buna benzer çabalara girenlerin de yine burada bir muhalefet içerisinde olduklarını görüyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bu konuda onlar hakkında emrettiği şey, onlar Allah'ı ve Resulünü kabul edip, ittiba edip, onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram sayıncaya kadar kendileriyle savaşılmalarıdır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmedikçe onlar küfür ehlidir. İmandan kastımız da ittibadır. Yani Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Resul'dür, Peygamber'dir demek yeterli değildir. Bunun delillerinden birisi, bu imanı anlamak hususunda da önemli bir şey esasında. Yahudilerden bir grup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilzam etmek amacıyla geliyorlar. Yani inanmıyorlar. Yani onun bir yalancı olduğunu düşünüyorlar bu grup. Ve ona asla bilemeyeceği sorular soralım diyorlar. Geldiklerinde diyorlar ki ey Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam, söyle bakalım işte Musa Aleyhisselam'a verilen 9 emir ve 9 yasak neydi diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları sayıyor, sorduklarını cevaplıyor. Cevapladıkları zaman hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eline ve ayağına sarılıyorlar, öpüyorlar. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Böyle söylemelerine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, peki bana iman etmenize, tabi olmanıza engel olan şey nedir buyuruyor. Müslüman olmanıza engel olan şey nedir diyor. Onlar da diyorlar ki kavmimizin bizi öldürmesinden korkuyoruz. Yani bu hadis gösteriyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece işte bir rasul, bir peygamber olarak kabul etmek yeterli değildir. İşin esası şudur. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği her bir peygamber kendi kavimlerine muhatap, muhatap olduğu kavimlerin o peygambere, kimin zamanda yaşıyorlarsa o kavim, o peygambere tabi olmaları imandır. Mesela biz İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve önceki peygamberlere sadece tasdik etmemiz, onların Resul olduğunu, Allah'ın peygamberi olduğunu tasdik etmemiz onlara imandır. Eğer onlara tabi olursak bu bizim imanımıza aykırıdır. Tabi olamayız onlara. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız bir Musa Aleyhisselam'a imandan, bir İsa Aleyhisselam'a imandan farklıdır, o da ittibadır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadıkça iman gerçekleşmez. O zaman bir Hristiyan'dan, bir Yahudi'den farkımız kalmaz. Çünkü onlar da itiraf ediyorlardı onun bir Resul olduğunu. Hatta Allah Azze ve Celle ileride ayette geleceği üzere kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar, bilirler onun peygamber olduğunu. Kimisi diliyle de itiraf ediyor bakın. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana iman etmenize, Müslüman olmanıza engel olan şey nedir diyor bu itirafa rağmen. Müslim'de gelen diğer bir rivayette, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun bu ümmetten, yani bu ümmet ifadesiyle ümmeti davet kastediliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdi. Ümmeti davettir iman etmeyenleri de. Benim getirdiklerimi hak olarak bilip tabi olmadıkça ancak cehennem ashabıdırlar buyuruyor. Burada bizim olayı yani Müslümanlar olarak şu şekilde değerlendirmemiz lazım. Tamam bu işte Yahudi ve Hristiyanlar için. Yahudi ve Hristiyanlık, Müslümanlık bir takım tutar gibi işte ben Müslümanım, ben Yahudiyim, ben Hristiyanım şeklinde değil bakın. Biz Müslümanlar olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız onun sünnetlerini hayata geçirmemiz, dolayısıyla onun sünnetlerini kendi canımızdan bile, annemizden, babamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan değer verdiğimiz ne varsa bunlardan üstün tutmamızladır. Ona itaati gerçekleştirmek uğrunda başka bir şeye değer vermemektir. Yani Müslümanlar olarak bizim sorumluluğumuz bu. Yani bu hadis aslında bizi de ilgilendiren bir hadis. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiklerine tabi olmadıkça, evet Yahudi, Hristiyan ama Müslüman da ittiba etmediği sürece ateşten kendini kurtaramaz. Öyle ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle haber vermiştir. Benim ümmetim 73 fırka ayrılacak. Hristiyanlar 72 fırka ayrılmıştı. Yahudiler de 71 fırka ayrılmıştı. Benim ümmetim de 73 fırka ayrılacak. Bunlardan sadece bir tanesi kurtulur. Onlar bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır diye tarif ediyor. Yani Müslüman toplum içerisinde, İslam'a nispet edilen bu millet içerisinde sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri hangi yolda ise bu yolu takip edip gözeten, buna herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmadan takip eden kimseler bu ateşten selametli olan kimselerdir. Böyle olmayanlara gelince ateş ashabıdırlar. Kimisi ebedi olarak ateşte kalır bunların. İtikadi boyutta küfre, şirke girmişlerse, kimisi de fısk boyutunda bidatlere girmişlerdir. Şirk ve küfür olmayan bidatlere girmişlerdir. Bunlar da ateşten hissesini almadan kendini kurtaramaz. Bu sebeple umum bir ifadeyle ateştedir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu'l-Aliye Rahimullah ayette geçen meskenet yani yoksulluk demektir demiştir. Zillet ve meskenet, zilleti açıkladık. Zillet kendi elleriyle cizye vermeye mahkum edilmeleridir. Meskenet de yoksulluk. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanları bir peygamberin öldürdüğü veya bir peygamberi öldüren kimse, insanları ilimsiz olarak saptıran bir sapıklık imamı ve suret yapanlardan bir kimsedir. Bunu Hasan bin İsnad'da Ahmet bin Hanbel, Taberani rivayet etmişler. Şeyh Elbani Sayha'da, Şeyh Mukbil'de, Sayhül Müsned'de Hasan olduğunu söylemişlerdir. Bu hadisin ayetle alakası İsrailoğullarının bu şekilde zillet ve meskenete mahkum edilmelerinin sebepler arasında peygamberleri haksız yere öldürmeleri zikrediliyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da kıyamet günü insanlar içerisinde en şiddetli azap görecek olanlar 3 sınıf insan. Bir peygamberi öldüren veya bir peygamber tarafından öldürülen. Ondan sonra insanları ilimsiz olarak saptıran sapıklık önderi. Yani ilimsiz olarak saptırması şu manada, mesela bir insan insanlara önderlik ederken bir ilim üzere önderlik eder, hata edebilir. Bu kimse değil. İlimsiz olarak bile bile yani hak mı değil mi bilmeden sırf bir heva uğruna insanları saptıran, bir bidate çağıran, yanlışa çağıran, buna davet eden, dolayısıyla onların saptırdığı kimselerin hepsinin günahından bir hisse alan kimsedir. Sapıklığı ilk başlatan, bu telefon kapandı. Sapıklığı ilk başlatan kimse kendisine tabi olanların günahından hiçbir şey eksilmeksizin aynısı ona da yazılır. Güzel bir çığır başlatan için de böyledir. Bir sünneti ihya eden için de böyledir. Bilinmeyen bir sünneti ihya eden bir kimse, o sünnetle amel eden herkesin ecrinden bir şey eksilmeksizin aynısı kendisine de yazılır. Buyuruyor başka bir hadiste. Bu sebeple sapıklık önderliği yapan, bir sapıklığa çağıran, bir sapıklığa davet eden kimse, ilimsiz olarak kaydıyla bildirilmiştir. Yani hak mı değil mi bilmeden bunu yapıyor. Bakıyor ki dostları, sevdikleri veya menfaat gördüğü kimselerin hepsi bir sapıklığın içerisinde. Yani ne olduğunu bilmediği bir şeyin içerisinde. Hak mı, batıl mı bilmiyor. Ve başka insanları da buraya çağırıyor. Demek ki davet etme, başkalarını çağırma işi mutlaka ilim üzere yapılmak zorunda. Yusuf Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi'nde böyle nitelemiştir. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere, yani bir ilim, bir delil üzere hakka davet ediyoruz. Böyle demesi emredilmiştir. Bu davetin basiret üzere olması lazım. Çoğu mezhep, tarikat, cemaat, grup gibi fırkalara çağıran insanlara zaten bazı şeyleri sunduğumuzda bilmediği ortaya çıkıyor. Bilmiyorsan niye davet ediyorsun insanları? Bu insanların vebalini neden yükleniyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım buyuruyor. Yani Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu iki delil, kitap ve sünnet, Müslümanım diyen, Müslüman kimliğine mensup, hiç kimse tarafından reddedilmez. Bunun dışındaki sapıklıklar ise kitap ve sünnet adına bile sokulsa, mesela nedir? İşte kıyas, keşif, rüya, reyler, bunlar veyahut da bunun zıttı olacak şekilde sünneti devre dışı bırakma veya zayıf hadislerle amel etme, uydurma hadislerle amel etme. Bu bakımdan hidayet sadece Allah Azze ve Celle'nin vahyettiğidir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak sabit olanlar. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak sabit olanlar. Demek ki biz insanları Kur'an ve sünnete çağırırken buna çok dikkat etmemiz lazım. Sahih olmayan bir rivayete bile davet ettiğimiz zaman, buna dayalı bir şeye davet ettiğimiz zaman bile bir veballe karşı karşıyayız. Ümmetin fırkalara bölünmesinin sebepleri arasında bunlar vardır. Hadislerde bile durum böyleyken, sahihini zayıfını bilmek gerekirken, yani başkalarına aktardığın şeyde, hadis dışında, yani vahiy dışındaki şeylere gelince, işte kıyasa çağırmak, taklide çağırmak, mezhebe çağırmak, bir alimin görüşüne çağırmak, sadece ona bağlanmaya çağırmak gibi, bunlar daha tehlikeli şeyler. Ve üçüncü madde olarak, suret yapanlardan bir kimsedir diyor. Yani ruh taşıyan canların suretini yapan kimsedir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunun da en büyük azaba uğramasının sebebi, Allah Azze ve Celle'ye yaratma konusunda ortak koşma tehdidine muhatap olmasından. Çünkü Mü'min suresinin 14. ayetinde Fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn, yani yaratanların en güzeli Allah yücedir buyruluyor. Pek yücedir, mübarektir, yücedir. Yani Allah Azze ve Celle bakın burada yaratanların en güzeli Allah diyor. Allah'tan başka hakikatte yaratıcı yoktur. Ama Allah neden yaratanlar diye bir çoğul kullanıyor. Bunu Bukhari'nin rivayet ettiği hadis açıklıyor. İbn-i Ömer radyalanmadan Bukhari ve Müslim, suret yapanlara kıyamet gününde uhyu ma halaktum denilecektir. Yarattıklarınıza can verin bakalım. Onlar da buna güç yetiremeyecek ve bunun üzerine neyin suretini yaptılarsa onlarla kendilerine azap edilecektir buyruluyor. Uhyu ma halaktum ifadesine dikkat edin. Yarattıklarınıza can verin. Allah Azze ve Celle mecazi manada bile olsa bak bunu yaratma sayıyor ve kendisine yaratmada ortak koşma. Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Başka bir kutsi hadiste böyle buyruluyor. Bu sebeple suret meselesi her ne kadar insanlar günümüzde bu meselede çok basite alsalar da aslında çok ciddi bir mesele. Yani düşünün peygamberi öldüren veya bir peygamber tarafından öldürülen ondan sonra insanları bir sapıklığa sürükleyen ilimsizce saptıran bu kimselerle beraber üçüncü kişi olarak suret yapan zikrediliyor. Bu oldukça büyük bir tehdit. Ve Allah Azze ve Celle'ye yaratma sıfatına benzetme. Şimdi bu hadisin söylendiği zamanı düşünün. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadislerini söylediği zaman video yoktu. Kamera yoktu yani. Fotoğraf yoktu. Modern şekiller yoktu. Veya fabrikasyon biblolar, bu tip şeyler yoktu. Bu tip gölgeli suretler yoktu. Ne vardı? Elle çizme vardı. Elbiseye işleme vardı. Bu zamanda bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu tehdit geliyor. Peki bir kağıda, taşa veya kumaşa işlenen, yazılan, çizilen bu suretler Allah'ın yarattığına ne kadar benzer? Yani tek boyuttur değil mi çizilen? Yani en fazla işte biblo gibi, heykel gibi, taş, yontma gibi şeylere bakarsan bunlarda biraz daha fazla benzerlik vardır. Demek istediğimiz şu, suretlerin yasaklanma illeti bazı kelamcıların iddia ettikleri gibi işte o toplum şirkten yeni kurtulmuştu ama şimdi böyle bir tehlike kalmadı, kimse bu resimlere, suretlere tapmıyor olayı değil. İllet olarak Allah Azze ve Celle şunu zikrediyor. Benim yarattığıma benzetenden daha zalim kim olabilir? Daha zalim kim olabilir? Yani yaratma hususunda Allah ile benzeşmedir bu. Yani şirke götürebilecek bir şey bu. Yani bir kimse bilinçli Allah yaratıyorsa ben de yaratıyorum dese bu bilinçli bir şirktir. Ve bu küfürdür. Ama böyle olmayan, bu bilinçle olmayan bu suret edinmeler de büyük günahtır bu sebeple. O kafirlere benzemektir. Allah Azze ve Celle bunu kendisiyle yaratma hususunda çekişmek diye niteliyor. Çünkü mesela biz hani cansız varlıkların suretlerini yapmamıza bir izin verilmiş. Allah Azze ve Celle özellikle ruh taşıyan varlıkların yapılmasını zikrediyor burada. Yani aklımıza bu gelebilir. İşte ağaç, çiçek, araba, dağ. Bunların resimleri de böyle değil mi? Sonuçta bunlar da Allah yarattı. Bu da yaratma hususunda çekişme olmuyor mu diye bir soru gelebilir. Allah bak bunlara izin vermiş, cansız varlıklara. İnsan bunların bir örneğini yapabiliyor. Ama canlı varlıklar, yani ruh taşıyan varlıklara gelince ruh üflemek sadece Allah'a ait. Yani sen bir suret bile yapsan ona ruh verme işi sadece Allah'a ait. Diğerleri zaten ruhsuz. O yüzden onda sıkıntı yok. Ama ruh verme işi yalnız Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir sıfat. Bu sebeple yalnız Allah'a ait bir sıfat da insanın ortak koşma tehlikesi söz konusu oluyor suret meselesinde. Günümüzdeki tehlike daha da büyümüştür bu illete baktığın zaman. Çünkü yasaklı illeti benzetme. Bugün fotoğrafta sadece tab edilmiş, çekilmiş fotoğrafta Allah'ın yarattığına, ruh taşıyan varlığa benzeme daha fazla değil mi? Yani elle çizilenden daha fazla. Videoda ondan daha fazla şey giriyor devreye. Hareket giriyor, ses giriyor. Yani ruh taşıyan varlığa benzeşme daha çok söz konusu oluyor. İşte suret meselesindeki asıl illeti insan yakalayamazsa bundaki tehlikeyi göremez. Ve günümüzde olduğu gibi insanlar albümlerinde rahatlıkla resim taşıyorlar. Şakır şakır telefonlarıyla veya başka türlü resimleri rahat bir şekilde çekiyorlar. Bu tehlike büyüktür ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte en büyük azabı görecek 3 sınıf içerisinde suret sahiplerini de zikrediyor. Başka bir hadis-i şerifte herhangi bir istisna söz konusu olmaksızın her musavvir ateştedir buyuruyor. Yani suret yapan herkes, ruh taşıyan canlıların suretini yapan herkes ateştedir. Burada bak bir kurtarır taraf yok. Ruh taşıyan canlılarda.
Şeyden örnek vermişsiniz. Musa Aleyhisselam'ın döneminde hani şeytan onları aldattı. Sizden önceki nesiller işte bunlara tapıyordu.
Evet. İlk Ademoğulları arasında ilk şirk suretler vesilesiyle başlamıştır. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden, İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette, işte Nuh Aleyhisselam'ın kavminin salihleri öldükleri zaman herhangi bir suret fitnesi yoktu o zamanlar. Bu ölen kimselerin namına suretlerini yapmayı iblis telkin ediyor bu insanlara. Ve bunların suretlerini yapıyorlar. Bu suretlerini yapan nesil bunlara ibadet etmemişti. Henüz ibadet etmediler. Sadece hatırasını yad edelim, onları unutmayalım diyerek başlamıştı. Bunların arkasından gelen nesil, bunların ne için yapıldığını da unutunca, onlara bu sefer başka bir kapıyla geldi iblis. Ve sizden öncekiler bunlara tapıyorlardı, ibadet ediyorlardı. Onların yolunu terk etmeyin dedi ve bu sebeple putçuluk, yani Allah'tan başkasına ibadet, ümmet arasında, insanlar arasında ilk şirk böylece başladı. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Bukhari rivayetinde bu şekilde geliyor. İnsanların sapması bu konuda olmuştur. Ve dikkat edin, bu salihler hakkında olmuştur. Yani mesela bizim zamanlarımızda genelde diktatörlerin, yöneticilerin falan resimleri zorla meydanlara dikilir. Ama bunlara pek ibadet eden olmaz. Yani bunlar tağutluk yaparlar, zorla kendilerine ibadet ettirmek isterler, önceki kavimlerde en azından. Fakat insanlar bunlar isteye isteye bunlara ibadet etmezler. Çünkü uzaktırlar. Yani kalpleri uzaktır. Yapsa bile mecburiyeten bir kanun konmuştur. Yapmayan ceza görür. Ona istinaden bir zayıflığa düşerek itaat eder. Ama gönlü buna razı değildir. Bu sebeple Salihlere olan aşırılık her zaman daha tehlikeli bir şirk kapısı olmuştur. Alimlere, salihlere. Mesela bir insan, bir futbolcu veya müzik starı, pop starı, buna olan sevgisinde mi şirke düşmeye yakındır, yoksa liderlere, yöneticilere olan onların suretini edinmesinde mi? Nadiren de olsa yöneticilere sevgi besleyenler de olur da. Bu pop starlara veya futbol starlarına olan düşkünlük daha çok şirke götürücüdür. Aynı şekilde ilim ehline de böyle. Mesela öylelerini şahit oluruz ki bizim yaşadığımız dönemlerde. Mesela Erbakan'ı bilirsiniz. Yani bu adam İslami bir söylemle bu demokrasi pisliğine bulaşmış birisi. Anıtkabir'de işte protesto edici tavırları var. Yani Atatürk'e tapıldığı bir memlekette böyle bir protestosu var. Hoşnut değil bundan. Gitse bile mecbur gidiyor. Zorla. İstemeye. Ama aynı adama bakıyorsunuz. Mehmet Said Kotku'nun kabrine gönülden hem de tevessül ederek, ne bileyim, rabıtasını yaparak gidiyor. Atatürk'ün resimlerine karşı çıkan bir sürü insan görürüz. Mücahit diyerek birilerinin resimlerini asar dükkanına. Veya şeyhlerin. Münker olması bakımından aslında sevilen kimselerin asılması daha çok tazim içerdiğinden, ilahlık manasının daha çok gerçekleştiğinden bu daha tehlikelidir. Biz hepsine de karşıyız. Yani Atatürk'ün resmine de, putlarına da, Allah dostu gibi bildiğimiz ilim ehli veya zühd ehli kimselerin resimlerine de, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi olsa ona da. Çünkü buradaki tehlike Allah Azze ve Celle'nin haklarından olan bir şeyin mahluka yönlendirilmesi tehlikesidir ve bu da bir şirktir.
Hocam şeyde de zaten bahsettiniz hocam. Şimdi şeyhlerin resimlerini koyarak rabıta yapmaya çalışıyorlar gözünün önüne getirmek için.
Evet.
Bu tehlike olarak daha...
Yani işte demek istediğim o. Bu adama sorsan Atatürk resimlerine karşı çıkar.
Ama şeyhin resmine bakarak rabıta yapıyor.
Tabi. Bu sefer daha tehlikelisine düşer. Bu sebeple peygamberler, salihler, alimler insanların şirke düşmesinde daha büyük tehlike arz etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Resulü diliyle bu konuda daha fazla uyarıda bulunmuştur. Mesela İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söylemeleri, hatta Allah'ın kendisi olduğunu söylemeleri. Bak, bir peygamber hakkında aşırılık. Alimlerin söylediği her şeyi, herhangi bir delil sorgulamaksızın helal diyorsa helaldir, haram diyorsa haramdır diyerek boyun eğmeleri. Tevbe 31. ayetinde anlatılan şey budur. Yani alimlerini, ilimde ön plana çıkanları, rahiplerini, ibadette ön plana çıkanlarını ve Meryem oğlu Mesih, yani bir peygamberi, Rabler edindiler Allah'ın dışında buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatü da bunun ne şekilde olduğunu açıklıyor. Rab edinme. Yani helal, haram yetkisi verme. Allah'ın haram kıldıklarını, bu alimleri helal saydığında bunlar da aynen onlara itaat ettiler. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram sayma hususunda bu alimleri herhangi bir delil araştırmaksızın ittiba etmeleri, bakın, şirk. Peygamberi bulunduğu mertebeden üste çıkarmak şirk. Yahudilerin ki peygamberlerini öldürmek şeklinde oluyor, bak. Bunların tavırları günümüzdeki sünnet inkarcılarına benzer. Çünkü peygamberler hevalarına uymayan bir şey getirdiği zaman, nasıl bizde alimler var, onların zamanında da nebiler var çok sayıda. Yüzlerce, binlerce nebi vardı. Bu nebileri kendilerine iyiliği, emir, kötülüğü yasaklamada bulundukları zaman hoşuna gitmiyorsa öldürüyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini de hoşlarına gitmediği için inkar eden hadis inkarcıları günümüzde Mutezile sınıfı onlara benzer bu hususta. Peygamberler hakkında aşırılık eden, onlar Rab edinenler de sufilere ve benzerlerine benzer. Peygamberi bulunduğu makamdan yukarı çıkarma. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda uyarmıştır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan gelen rivayette İsrailoğullarının Meryem oğlu Mesih'i, İsa Aleyhisselam'ı aşırı överek göklere uçurdukları gibi benim hakkımda sakın bunu yapmayın. Benim hakkımda sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Yani ne beşer olma sıfatını yok sayayım, ne de Rasul olma, yani Allah'tan vahiy alma sıfatını yok sayayım. Bugün sünnetin vahiy olduğunu inkar edenler, bakın başka bir aşırılığa düşmüştür. Yahudilerinkine benzer bir aşırılığa düşmüştür. Çünkü gerçekten peygamberlerin vahiyden başkasıyla hareket etmediğini bilselerdi, böyle bir şey yapamazlardı. Buna iman etselerdi, böyle bir şeye cesaret edemezlerdi. Peygamberi nasıl öldürürüz? Çünkü hevalarına uymaz. Günümüzde sünnet inkarı da bu yüzdendir. Hevalarına uymadığı için. Zannetmeyin işte bunlar Kur'an'ı yüceltmedeki samimiyetlerinde. Tam tersi. Peygamberi hazmedemiyorlar. Yani çünkü sünnet olmadığı zaman Kur'an'ı istediğin gibi tevil et. İstediğin gibi yorumla. Arap dili geniş. Hevana uygun bir şekilde. Öyle ki bu sınıflar içerisinde gruplar çıktı. Namaz kılmayı inkar edenler var. Yani bizim şu konuşmamız da namazdır diyerek ikame edilen namazı yok sayanlar var. Kabe'ye yönelmeyi şirk sayan kimseler var. Bunlar sözde Allah'a peygamberi ortak koşmama iddiasıyla ortaya çıkmışlardır. Allah Azze ve Celle ise Nisa suresi 64. ayetinde seni ve senden önceki rasulleri ancak Rabbinin izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik diyor. Yani Mustafa İslamoğlu gibi zındıklar. Bakın bu ayette herhangi bir açıklama getiremezler. Sadece insanlar düşünmediği için fark etmiyorlar belki. Mesela bunlar diyorlar ki ne kadar Rasul'e itaat varsa bunda kastedilen Kur'an'a itaattir diyorlar. Kur'an Allah'ın kelamı değil mi? Gerçi onu da inkar ediyor bunlar da artık. Kur'an mahluktur demeye başladı. Allah'ın kelamı, yani Allah'ın emirleri, yalnız Allah'a itaat. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, seni ve senden önceki rasulleri ancak Rabbinin izniyle itaat edilsinler diye gönderdik. Demek ki Rasul'e itaat, Allah'tan izinle olan bir itaat. Eğer bunun manası Kur'an'a itaat ise, Allah kendi kelamı için izinle mi itaat edilmesini, yani kendisine itaat için de mi izin veriyor acaba? Böyle bir çelişkiye düşmüş olurlar. O zaman Nisa suresi ilerleyen ayette, 80. ayetinde Rasul'e itaat Allah'a itaattir buyuruluyor. Bunun manası anlaşılır. Bunlar Rasul'e itaat, Allah'a itaattir ayetini nasıl anlıyor? Diyorlar ki, yani Allah'a itaat varsa ancak Rasul'e itaat edilir. Dolayısıyla Kur'an'dan bir delil varsa ancak Rasul'e itaat edilir. Yani Rasul'u Kur'an'a arz etmek gerekir. Mantığıyla anlıyorlar bu ayeti. Böyle anladıkları zaman biraz önce geçen Nisa 64. ayetin manası nedir o zaman? Rasullere ancak Rabbin izniyle itaat edilir. Allah izin verdiği için bu şirk olmaz. Yoksa itaat aslında şirktir. Ama Rasul'e Allah izin vermiştir ve ona yapılan itaati kendisine itaat saymıştır. Tıpkı Kabe'yi bize kıble kılmasında oraya yapılan secdenin, oraya yönelerek yapılan secdenin Allah'a itaat olmasından olduğu gibi. Bu sebeple biz Kabe'den başka bir yere yönelip secde edemeyiz. Çünkü Allah oraya izin vermiştir, başka bir yere izin vermemiştir. Başka bir yere yönelerek bu secdeyi yaptığın zaman bunun adı şirktir. Bunun gibi. Tıpkı meleklere Adem Aleyhisselam'ı kıble olarak tayin etmesi gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine Yusuf Aleyhisselam'ı kıble olarak tayin etmesi gibi. Allah dilediğini emreder, dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ama Allah'tan bir delil olmadan insanlar akılla geldiğinde şirk gündeme geliyor. Bakın, madem işte Allah indinde peygamberin makamı yücedir, o halde biz ona ibadet etsek, mesela seslensek, şefaat ya Resulullah diye seslensek ne olur diye bakın kıyaslarla insanlar şirke düşüyor. Allah buna izin vermedi. Yani peygamberden şefaat isteyin diye izin vermedi. Evet, ona şefaati verdi ama siz ondan isteyin gıyabında diye böyle bir izin vermedi bize. Bu iznimiz olmadığı için Allah'a has kılınması gereken dua ibadetini Allah'tan başkasına yönlendirdiğimizde şirk işlemiş oluruz. Aynı secde gibi bir ibadettir duada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a secde edemeyiz. Bunu sufiler de bilirler. Ama duanın ibadet olduğunu idrak edemiyorlar demek ki. Kıyaslarla rabıtayı helal saymışlardır, meşru saymışlardır. Allah'a erdirici bir yol edinmişlerdir, rabıta. Kıyasları şu, nasıl kıble, Kabe kıble ise, Allah'a ibadetin kıblesi ise, rabıta da yani şeyhler de Allah'ı zikretmenin kıblesidir demişlerdir. Nerede bu izin? Allah'ı zikretmenin kıblesidir demişlerdir. Bu izin nerede? Bakın bu kıyaslar şirke götürüyor insanları. İbadet icat etmelerine götürüyor. Basit bir misal Muaz radıyallahu anh'ın secdesi kıssası. O Şamlıların veya Yemenlilerin, Hristiyanların, kitap ehlinin azizlerine, alimlerine, rahiplerine secde ettiklerini görünce bunun kitapta yani Allah'ın önceki kitaplarda meşru kıldığı bir şey olduğunu zannetti. Muaz radıyallahu anh. Yani alimlere bir secde olabilir diye düşündü. Ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yanına gelince eğer böyle bir secde edilecek bir kimse varsa buna en layık Allah Resulü'dür dedi. Ona secde etmeye kalktı ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onu bundan nehyetti. Şöyle buyurdu. Şayet bir beşerin başka bir beşere secde etmesini caiz görecek olsaydım, buna izin verecek olsaydım, üzerindeki haklarının büyüklüğünden dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Ancak hiçbir beşerin buna hakkı yoktur. Yani bu akılla, kıyasla bilinebilecek, icat edilecek bir yol değil. Evet, İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle dedi, İsrailoğulları günde 300 nebi öldürüyor. Sonra günün sonunda çarşıda sebze ve tahıl pazarını kuruyorlardı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bunu Sahip-i İsnad'da İbn-i Ebi Hatim rivayet ediyor. Katade diyor ki, günahtan ve taşkınlıktan uzak durun. Zira sizden önce helak olan insanlar bu yüzden helak olmuştur. Günah, Allah Azze ve Celle'ye isyan. Yani onun emirlerine, yasaklarına aldırmamaktır günah ile kastedilen. Taşkınlık ise dinde bidatler çıkarmaktır. Yani Allah Azze ve Celle'ye onun izni olmayan yollar edinerek yakınlaşmaya çalışmaktır. Taşkınlık bu. Haddi aşmak böyledir. Peygamberleri öldürmek başka bir günah boyutudur. Onu övüp gökleri çıkarmak da taşkınlıktır. Allah Azze ve Celle Ahkaf Suresi 9. ayetinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için şöyle demesini emrediyor. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Yani o bir beşerdir ama, yani ibadet cinsinden hiçbir şeye hak sahibi değildir ama, o kendisine vahyolunan, vahyin dışında hareket etmeyen birisidir. Allah'ın korumasında, gözetiminde konuşan, her söylediği vahyin kontrolünde olan birisidir. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimizden, kendi aramızdaki sıradan insanlar gibi bir konumda göremeyiz. Fakat böyle görmeyişimiz ona ibadet cüzlerinden herhangi bir cüzü yönlendireceğimiz anlamına da gelmez. Allah'ın onu bulundurduğu yerden daha fazla bir yere koymamızı gerektirmez. O vahiy olan, vahiy ile hareket eden, günahlardan korunmuş olan, masum olan bir beşerdir. Vahiy ile hareket eden bir beşerdir. İşte Allah'ın kulu ve Rasulüdür deyin. Daha fazla taşkınlık yapmayın. İsrailoğulların yaptığı gibi daha yüksek mertebeye çıkarmayın diye uyardığı şey bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bunu yapmazsak gazaba uğrayan Yahudilerin ve sapıtan Hristiyanların yoluna uymuş oluruz. Fatiha suresine biz bundan Allah'a sığınıyoruz. Bizi ne gazaba uğrayan Yahudiler gibi yap ey Rabbimiz, ne sapıtan Hristiyanlar gibi. Bilakis bizi kendilerine nimet verdiğin dosdoğru yolu tutan, sırat-ı müstakim üzere olan kullarından eyle diyoruz Fatiha suresinde her namazda. İşte bu aşırılıklardan birisi Yahudilerin hakkı bilmelerine rağmen bu hakka düşmanlık etmeleri. Bu hakka uymadıklarında itiraf etmek yerine, yani şu haktır ama biz yapamıyoruz demek yerine tutup o hakkı getirenlere düşmanlık etmeleri, öldürmeye kalkmaları, karalamaları bu şekilde ekarte etmeye çalışmaları. Hristiyanlar ise bilmeden amel ediyorlardı. Yani ellerinde delil olmaksızın ibadetler uyduruyor. Allah'a yakınlaşmak istiyorlardı. Ne ondan ol, ne bundan ol. Allah Azze ve Celle bizi sırat-ı müstakim üzere olmamızı emrediyor. Yani onlar ruhbanlığı icat ettiler. Allah kendilerine halbuki farz kılmamıştı diyor. Yazmamıştı. Hadis suresi 27-28. ayet. Sonra bunu icat ettiler ama bunda da duramadılar, tutamadılar da. Bu sonradan icat edilmiş şeylere, yollara bakın. Bunlar kendi icat ettikleri bu yolu yerine getiremiyorlar. Yani kendi iddialarında bile samimiyet üzere hareket edemiyorlar, devamını getiremiyorlar. Bak, ruhbanlık icat ettiler. Biz yazmamıştık ama kendileri de, kendi üzerlerine farz kıldıkları bu şeyi kendileri de yapamadı. Bidat çıkardılar, tarikat çıkardılar, tarikatlara bakın. Tarikatları, o tarikatların esaslarıyla bir ele alın. Hiçbir tarikat o tarikatın yolunda değil. Hanefiliğe bakın. Hanefilik değil, mezhep. Hanefilerin kitaplarına bakın ve bugünkü Hanefilere bakın. Mezhepçilere bakın genel manada. Dört mezhepte de kabirler haramdır. Kabirleri yükseltmek, türbe yapmak haramdır. Ama hep mezhepçiler savunuyor bunu. Yani sen buna karşı çıktığın zaman doğrudan mezhepsiz diyorlar. Mezhepsiz dediğin adam dört mezhebin haram gördüğü şeye karşı çıkıyor. Yani kendileri de ortaya koydukları yolda ne yapamıyorlar? Zaten tutunamıyorlar da. Kendi uydurdukları yolun üzerinde devam edemiyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri sırat-ı müstakimi üzerinde basiret sahibi kılsın. O yolda ilerlemeyi nasip etsin. Ve kıl kadar ayrılmayanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk. Allah izin verirse bir sonraki dersimiz Bakara suresinin 62. ayetiyle devam edecek. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Şimdi Hanefi mezhebinin hani kitaplarını hiç okumadım ama yani şu anki kitabı günümüzde olan mezara yani şey çıkarıyor mu? Cevaz çıkarıyor mu? Red.
Tabii. Yani dört mezhep. Şimdi biz mezhepleri ele alırken öncelikle bu mezheplerin imamlarından yola çıkmamız lazım. Bu mezhebin müçtehitlerinden. Mesela eğer söz konusu olan Hanefi mezhebi ise Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in, Ebu Yusuf'un, Züfer bin Huzeyl'in, Hasan bin Ziyad'ın, ondan sonra eğer bunlardan bir yol bulunamadıysa daha sonra bunlardan daha sonra gelen Ebu Hasan el-Kerhi gibi tahriç ashabının, bunların tercihlerine bakılır. Bugün Hanefilik adına yayılanlar ise işte Hanefi mezhebine mensup ne kadar bir ilim ehli varsa hepsi Hanefi mezhebine yamanmıştır. Mesela Ebu Hanife'nin hayatında duymadığı, Ebu Yusuf'un ömründe işitmediği meseleler Hanefi mezhebinin bir esası gibi kabul edilir hale gelmiştir bugün. Mesela Hanefi mezhebinde, Hanefi'nin selefinde, Hanefi mezhebinin öncekileri indinde imamın arkasında cemaatin amin demesi gerekir. Bugünkü Hanefiler buna karşı çıkıyor. Engel oluyorlar, yasaklıyorlar. Misal, basit bir misal olarak. Ha, bununla beraber Hanefi mezhebinin kendisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhaliftir. Bu ayrı bir yol. Ayrı bir yönü meselenin. Fakat keşke mezhep sahipleri mezheplerinin sınırlarında dursalardı yine şer daha az olurdu diye düşünüyorum. Çünkü bu dört imamın sünnetten isabet edemedikleri diyelim. İsabet edemedikleri yer şu kadarsa onların mezhebi adına uydurulan, mezhebe sokulan şeyler daha bu kadar. Yani sünnette neredeyse hiçbir alakası kalmayacak bir şekle girmiş. Çünkü başta metod olarak imamların benimsedikleri metotta değiller mezhep ekolleri. Geçtiğimiz çarşamba günkü bizden olmayanlar dersinde mesela sadece Hanbeli mezhebini ele aldık. Çünkü Hanbeli mezhebi sünnete en yakın mezhep diye zannedilen, böyle iddia edilen bir mezhep. Gerçekten de diğerlerine nazaran hadise muhalefet ettiği yer çok azdır Hanbeli mezhebinde. Fakat usul açısından ele aldığın zaman Ahmet bin Hanbel hangi usulde, onun yakın öğrencileri hangi usulde, aradan 100 sene, 200 sene sonra Hanbeli diye ekolleşmiş mezhep hangi usulde? Kelamcıların yolunu benimsemiş, kıyası benimsemiş, şunu benimsemiş, bunu benimsemiş. Yani Ahmet bin Hanbel'le de alakalı olmayan bir sürü mesele girmiştir Hanbeli mezhebine.